Merhaba basketbol severler. Europots'un 5. programıyla karşınızdayız. Euroleague'de oldukça heyecanlı bir çift maç haftasını geride bıraktık. Sakatlıklar, teknik fauller, uzatmaya giden maçlar, konuşacak çok şeyimiz var. Şimdi özel bir zamanda olduğumuz için sezonun sonuna yaklaşıyoruz artık. Bu programımızda bir değişiklik yapıp takım takım gitmeye karar verdik. Yani maç maç değil de takım takım. Tabii ki ilk önceliği temsilcilerimize vereceğiz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye. Daha sonra da Euroleague'deki sıralamaya göre takımların performansını, playoff'taki şanslarını, olası rakiplerini konuşacağız. Hoş geldin Buğra.
Hoş bulduk Pelin, merhaba.
Evet, temsilcilerimizle başlayacağız demiştik. Anadolu Efes'le başlayalım. Anadolu Efes'in Real Madrid ve Baskonya maçlarındaki performanslarını tabii ki değerlendirmeni bir isteyeceğim. Bir de Anadolu Efes'i bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Yani playoff'ta nasıl mücadele edecek? Kimlerle karşılaşabilir? Nasıl bir süreç bekliyor bizi?
Öncelikle Anadolu Efes'in hemen maçlarını kısaca konuşalım. İki maç vardı bu hafta. İkisi de İspanya deplasmanında zorlu geçmesini bekliyorduk. Aslında öyle başlamadı. Real Madrid mücadelesi özellikle. Beklediğinden hani kolay geçti demeyeyim Efes'in ama sonucu kolay geldi biraz.
Ya ilk yarıda aslında daha başa baş gidiyordu evet ama son diğer yarıda artık Efes atak yaptı ve büyük bir farkla bitirdi.
Ya şimdi şöyle, hem Efes'in oyununda belli bir tutukluk vardı. Hani maçın başında tam o oyununu ortaya koyamamıştı her zaman alıştığımız. Tabi bunda deplasmanın işte yoğun maç trafiğinin veya konsantrasyon, belki aşırı konsantrasyon gerginliği vardı. Fakat şeyi izliyoruz, yani Real Madrid'de bu başa baş mücadeleler belli bir periyotta sürüyor. Ama sonra Real Madrid oyundan kopuyor. Bunu Barcelona maçında gördük, işte başka maçlarda da gördük. Yani kadro kalitesi yetmiyor. Çok sakat oyuncusu var Real Madrid'in. Bazı pozisyonlarda çok zorlanıyorlar oyuncu kalitesi açısından özellikle. Onun da getirdiği etkiyle Efes de oyunun vitesini biraz arttırınca ikinci yarıda maç çözüldü. Çok rahat kazandı Efes. Daha da fazla atabilirdi hatta Real Madrid'e. Sanırsam Real Madrid'in sahasında yediği en yüksek sayı oldu bu maçta. Yani şöyle bir durum vardı bir de. Zaten hani işler iyi gitmeyince Efes lehine çalınan bir iki faul kararından sonra Pablo Laso, yani muhtemelen taktik gereği şey yaptı, itiraz etti, itirazlarını da devam ettirdi, bir teknik faul aldı, sonra ikinci tekniği alıp atıldı çünkü çok fazla itiraz etti, hatta yani haddinden fazla müsamaha bile gösterdi hakemler.
Evet, kesinlikle.
Şimdi basketbolda bunun yeri var, hani bazı zaman zaman hatta Ergin Ataman da yapmıştı böyle şeyler. Daha böyle takıma bir motivasyon vermek, hani tabiri caizse gaz vermek için yapılan hareketler. Çünkü ona ihtiyacı olabilirdi Real Madrid'in. İşler kötüye gidiyordu. Lasso bunu denedi ama nedense Lasso gönderildikten sonra Real Madrid için tamamen bir hayal kırıklığı oldu. Hani beklediği olmamıştır muhtemelen Lasso'nun. Eğer bunu kurguladıysa ben öyle olduğuna inanıyorum hani. Böyle ters gitti işler. Zaten oyundan düştüler. Yani elinden bir şey gelmedi Real Madrid'in açıkçası Efes karşısında. Efes bir dominant bir oyun sergiledi ve playoff için sert bir mesaj verdi rakiplerine. Sonrasında Baskonya'ya gitti Efes. Aslında onun daha zor geçeceğini şöyle bekliyorduk. Hani Baskonya'nın çünkü kazanmaktan başka çaresi yoktu. O üçlüden kurtulması gerekiyor çünkü Baskonya'nın eğer playoff'a girmek istiyorsa Zenit, Valencia, Baskonya ekseninden, hatta yenselerdi Real Madrid'i de yakalamış olacaklardı. Çok uğraştılar, çok mücadele etti Baskonya maçın başından itibaren. Hiç neredeyse geri adım atmadı. Zaten oyun tarzları, karakterleri de öyle.
Zaten maç uzatmaya kaldı.
Evet, uzatmaya kalmasında gerçi Ergin Ataman'ın tarzıyla ilgili bir problem var, yani bence bir
Eleştirilen
problem var. Ben bunu
faul
hani
yapmama kararı.
bu şeyde değil, bu maç özelinde değil, Ergin Hoca'nın bu tarz durumlarda faul yapmama gibi bir şey var. Benim basketbol anlayışıma ters biraz. Ben olsam faul yapardım. İki atış en azından. Bir sayıyla maçı kazanma ihtimalim çok çok daha yüksekti süreyi eritip. Yapmadı. Baskonya'ya da bu hani iyi oynadığı maçta açıkça söyleyeyim. Ben Baskonya'nın daha çok hak ettiğini düşünüyorum maçı. Efes kalitesiyle kazandı. Yani ayağına bir fırsat daha gelmiş olmuştu uzatmayla ama işte nefesi yetmedi Baskonya'nın. Olmadı yani. Dediğim gibi Efes çok hani kaliteli bir takım olduğu için böyle durumlarda bir gömlek üstte çıkabiliyorlar. Hayır, kendi temsilcimiz açısından bakarsak 2'de 2 ile ilerlemek müthiş oldu. Bu zorlu İspanya deplasmanından şöyle de bir durum oldu. Birazdan bahsedeceğiz. Olimpia Milano kaybedince Panathinaikos'a Efes'in üçüncülüğü garanti altına alındı artık. Yani ilk
Evet.
üçe girmesi. Sadece bir ihtimal var. Onu da az sonra CSKA'da da bahsedeceğiz. Eğer CSKA yenilir, Efes kazanırsa o zaman Efes'in bir ikincilik şansı oluyor. Diğer takımların durumuna göre. Yani onun dışında %80 falan diyelim, hatta 85 Efes üçüncü bitirecek gibi normal sezonu. Ona göre de yani muhtemelen 6. sıra da kim olursa onunla eşleşecek gibi. 6. sıra için de adaylar arasında temsilcimiz Fenerbahçe var. Bayern Münih var. Yani muhtemelen o ikisinden biri olacak. Hani Milano'nun da oraya düşme ihtimali var ama o da kendi Efes'in kendisine bağlı. Hani Milano'yu şey yapmak ister mi? Çekmek ister mi Efes? Tabii diğer takımların kazanması lazım. Milano'nun kaybetmesi lazım. Efes'e son maç çünkü Efes'le Milano'nun. Orada biraz da strateji, taktik işin içine girebilir. Bu arada Fenerbahçe'nin dördüncülüğü için Efes'in Milano'yu yenmesi gerekiyor bu arada. Hani tam bir aslında böyle şey var artık son hafta olduğu için. Nasıl diyeyim, çaprazlar, eşleşme durumları, işte o onu yenerse o olacak falan. Herkes birbirinin maçlarını takip etmek zorunda aslında. Öyle yani, Fenerbahçe açısından da Efes galibiyeti önemli. Eğer öyle bir durum olursa, Fenerbahçe de kazanırsa zaten Fenerbahçe ile eşleşmekten kurtuluyor. İki Türk takımının hani ilk turda eşleşmesi de yani keyifli olur ama bence ikisi de devam etsin, en azından birinden biri elenmesin. O zaman da ya Bayern Münih ya Milano gelecek gibi duruyor. Ama Bayern Münih ters takım Efes'e.
Evet,
Ben
görmüştük
Milano'yu
bu
daha
daha
çok
önce.
isterdim yani açıkçası. Çünkü Milano'yu konuşacağız birazdan. Kafalar dalgın orada. İstersen devam edelim. Fenerbahçe ile mi devam edeceğiz?
Evet, diğer temsilcimiz olan Fenerbahçe ile devam edelim. Yine Bayern Münih'e Barcelona maçları, özellikle Barcelona maçı. Çünkü sakatlıklarıyla gündeme geldi Barcelona maçı. Veseli'nin ciddi sakatlığı. Muhtemelen playoff'larda yer alamayacak Veseli. Yani bir açıklama tekrar yapılacağı söylendi ama büyük bir ihtimal. Aynı zamanda De Colo'nun da Veseli kadar ciddi olmasa da bir sakatlığı var. Bir de yine Barcelona maçındaki hakem kararları bütün basketbol severleri üzdü. Barcelona'nın oyununu Barcelona'ya gelince konuşacağız zaten. Hiç sportmence bulmadım ben zaten seninle de konuştuk izlerken. Evet, yani Fenerbahçe'yi ne bekliyor bu süreçte? Evet, Bayern Münih'i yenmesi güzel oldu Fenerbahçe'nin ama işte Barcelona'ya yenilmiş oldu. Onun playoff'lardaki şansı nedir? Nasıl mücadele edecek? Özellikle Veseli'nin yokluğu sence Fenerbahçe'yi nasıl etkileyecek bu süreçte?
Daha az önce konuştuk birazcık, hani Efes'ten bahsederken hani Fenerbahçe'nin playoff'taki sıralama ihtimallerinden. Şimdi yani öncelikle Fenerbahçe'nin Real Madrid'i yenmesi lazım. Real Madrid de eğer son maça kalırsa durumu, ki kaldı yani son haftadayız. Şimdi Zenit'in eksik maçı var, o yüzden diyorum son maça kalırsa diye. Hani yani muhtemelen kaldığı gibi ilk 8 mücadelesine dönüştü Real Madrid'in biraz şeyi, durumu. O yüzden onlar ki mutlak galip gelmek isteyecekler. Fenerbahçe yani ya 6. olacak ya 5. ya 4. Hani playoff'u garanti. Yani Real Madrid daha mücadeleci olacaktır. O yüzden biraz da Fenerbahçe'nin işini ben zor görüyorum içeride de olsa. Veseli yok, Nando De Colo da oynamayacak muhtemelen. Zaten kısıtlı bir rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Playoff'un verdiği bence birazcık da rehavette çok zorlayamayacak diye düşünüyorum Fenerbahçe. Dördüncü olsa mükemmel olur, ev sahibi avantajı vesaire, ama kısıtlı imkanlar var şu an ve Real Madrid'i daha önde görüyorum ben o maç özelinde. O yüzden de Fenerbahçe'yi şöyle değerlendirelim. Yani biraz tersten gittik, maçları birazdan konuşalım. Hazır konu açılmışken dedim ben, sıralamaya bakalım. Yani Fenerbahçe'de işte 6. olursa Efes'le eşleşme ihtimali çok yüksek. 5. olursa oradan da bir 4. kimin olacağına bağlı. Hadi diyelim Bayern Münih kazanır ya da Milan'dan biri onunla eşleşecek. Ya ikisi de aslında bence dişine göre rakipler. Efes'ten ziyade bunlarla eşleşmesi çok daha iyi olur. Fenerbahçe 5. sırada kalabilirse en azından. Ama orada üçlü averajlar tabii devreye girebilir. Kazan hani Bayern Münih'in durumuna, Real Madrid'in durumuna ve Milan'ın durumuna göre, hani kazanma kaybetme durumlarına göre. Yani beşincilik iyi olabilir Fenerbahçe için. Dördüncülük olursa mükemmel olur. Ama altıncı sıra hem iki Türk takımını karşılaştırır hem de Efes, yani Türk belli olmaz gerçi. Türkiye'de derbiler farklı oynanıyor. Hani atmosferik olarak daha fazla belki de Fenerbahçe'yi gaza getirir ama yani Efes bir size daha bence büyük bir takım. Şu anki kadrosuyla, yani hani yanlış anlaşılmasın, camia olarak ikisi de büyük camialar da yani kadro olarak biraz Efes daha bol gelebilir Fenerbahçe'ye. O yüzden
Zaten sezondaki maçlarını hatırlayalım. Efes çok, çok ciddi bir galibiyet almıştı
yani
Fenerbahçe
son,
karşısında.
evet, ikinci yarıda öyle aslında. Ama yani evet, işte iyi olmaz mı? Hani ben istemem açıkçası iki Türk takımını birbiriyle kapıştırmak, yani ilk periyotta. Neyse, maçlara bakarsak Bayern Münih'e karşı, valla o sert Bayern Münih takımına karşı onlar da playoff'a kalmayı garantilemek isterken özellikle evlerinde Efes falan da yenmişlerdi. Fenerbahçe çok kritik galibiyet aldı.
Kesinlikle.
Çok iyi performanslar vardı orada da. Yan Veselin, Ando De Colo gibi isimlerin. Yani iyi bir maç oynadı Fenerbahçe her açıdan. Hiçbir zaman geri adım atmayacak. Çünkü Bayern Münih'in özelliği o. Öne geçiyorsunuz, bir yerden yetişiyorlar. Geriye düşüyorsunuz, daha çok vurmaya çalışıyorlar. Hiç maçtan kopmuyorlar. Tam bir Alman disipliniyle oynatıyor Trinkieri. Hani ne olursa olsun Bayern Münih sert oynuyor, kapalı oynuyor. İşte seni kovalıyor, basıyor, boğuyor. Ve böyle bir psikolojik bir ortamda Fenerbahçe oradan çok iyi çıktı. Yani mükemmel bir galibiyet herhalde. Maçı da izledik zaten. Kokoşkova yazar bu maç herhalde. Yani Kokoşkova bayağı iyi idare etti takımı o stresin altında. Barcelona maçına gelince de yani buradan mağlup ayrılması Fenerbahçe'nin çok şey bir şey değil. Hani sürpriz bir durum olmadı bence. Kazanabilir miydi? Kazanırdı.
İyi mücadele etti ama. Gerçekten iyi
Yok, hani
mücadele etti.
işler iyi gitse, istenen gibi gitse bir kazanma ihtimali olurdu ama kaybı normal gitse de her şeyi kaybedebilirdi. Barcelona da çok güçlü bir takım sonuçta, lider. Yalnız orada kötü durum Veseli'nin sakatlığı oldu maalesef. Yani takımın en çatı oyuncusu sakatlandı, zaten maç içinde de gördük Veseli olmadan ne kadar zorlandığını. Çünkü Fenerbahçe'nin uzun rotasyonunda zaten bir problem var. Yani
Evet, senin hep söylediğin şey.
Ahmet yetersiz bence. Hani tamam, aldığı süreler belli Veseli varken, aldığı dakikalar. Ona göre bir verim vermeye çalışıyor Ahmet ama süresi uzarsa, aldığı rol büyürse Ahmet'in ya bence çok etkili olabileceğini düşünmüyorum yani. Kylo Quinn bayağı ekstra mücadele etti ama Quinn de yani 5-4 arasında oynayan bir oyuncu genel olarak. Hani daha kısa kalıyor. Size iyi ama kısa kalıyor yani pota altında. Hele Bartel'le ikisi birleşince Bartel de biraz yumuşak kalıyor. Yani rebound almakta falan çok zorlandı Fenerbahçe. Özellikle o bayağı bir etkili oldu maçı kaybetmelerinde. Bir de tabii yani hakem kararları şöyle. Göze çarpan bir hakem hatası var mıydı dersen birebir yoktu. Ama mesela Yasikevičius o kadar itiraz etti, hiçbir şey
Teknik
demem.
faul
Mirotić adamın
çalmadılar.
üstüne yürüyor, uyarı bile almıyor. Bence Veseli'ye yapılan faul de hani planlanmıştır demiyorum ama o faali görünce de bence kasıt arıyorum yani. Genç oyuncu orada direkt Veseli'nin altına girdi.
Sonra da
Ben
çıktı zaten.
bence sakatlamak, hani planıyla girmese de girmişken sakatlayayım gibi bir şey yaptığını düşünüyorum yani. De Colo'ya gene sert oynadılar. Yani Barcelona bunu hep yapıyor. Haftalardır konuşuyoruz. Çok sert oynuyor. Çok sert savunma yapıyor. Ama burada artık biraz çirkinleştiler. Hakemler de çok müsamaha gösterdi. Yani Euroleague eğer böyle tatsız olur ya, böyle giderse hakemler. Ya o zaman versinler kupayı Barcelona'ya. Kimse uğraşmasın yani. Ha, bu o kadar takım kurmuşlar. Bir ben yokum yani. Hani bir LeBron James yok hesabı şeyde ya. Yani herkes almışlar parayı. Bir de daha hakem yardımını bekliyorlar. Gerçekten yani biraz şeydi, böyle karanlık bir gece oldu yani Ataşehir'de. O yüzden hani oyun falan bir şey diyemeyeceğim. İki De Colo da bir belli bir süre oynamadı. Maçın sonları o da yok Real Madrid maçında, hem de o
Evet, orada
sakatlığı yüzünden.
olmayacak.
Yani şöyle yani hem De Colo hem Veseli çıktı maç içinde. Guduric seke seke oynadı belli bir bölüm. Guduric'e de çok vurdular yani.
Evet.
Yani böyle bir maçta neyden bahsedeyim? Barcelona yani kazandı. Daha farklı şekilde de kazanabilirdi. Yani böyle
Keşke
çirkinleşmeden.
öyle kazansaydı.
Yani bu Fenerbahçe için tabii yaralayıcı oldu ama hani bunu kağıt üstünde baktığında kaybedilebilir bir maç olarak da görülebilirdi. Şimdi işte Fenerbahçe'ye konumuzun başında bahsettiğimiz gibi sıralamadan hangisi gelirse ona göre Fenerbahçe'nin şansını değerlendiririz son hafta. Ama ben Efes gelirse baya umutsuz bakıyorum Fenerbahçe için. Sanki Milano Bayern Münih olursa belki Final Four şansı olur Fenerbahçe'nin. Ama veselisiz bakalım nasıl yürüyecek. 2 ya da 3 hafta süreceğini söylediler sakatlığının. Ondan sonra da kontrol edilecek tekrar. Uzama durumu da var yani. Eğer uzarsa komple veselisiz de oynayabilir Fenerbahçe playoff'u. Büyük kayıp. Hani onun durumuna göre de biraz şekillenecek Fenerbahçe'nin şansı. Fenerbahçe'yi tekrar değerlendirelim bu son haftaki sıralamasını gördükten sonra. Belki
Peki.
daha umutlu konuşuruz hani Bayern Münih ya da Milano çekerse Fenerbahçe.
Peki o halde. Şimdi temsilcilerimizi konuştuk. Sıralamadan gideceğiz onun haricinde demiştik. Lider Barcelona ile devam edelim. Fenerbahçe maçı ile ilgili az çok konuştuk aslında. Eklemelerin olursa tabii ki söylersin. Maccabi'ye sürpriz bir şekilde yenildi Barcelona. Hatta o maçta yine Mirotic'in bir hareketi vardı. Teknik faul de aldı zaten bu yüzden. Rakip kenardan topu oyuna sokarken çizgiye basması. İşte Barcelona'nın hep yaptığı şeyler yine konuştuk Fenerbahçe maçında da oyunlar. Şimdi lider bitirmeyi garantiledi zaten Barcelona. Burada bir sıkıntı yok. Hangi eşleşmeler gelebilir? Yani 8. sıradan gelecek takımı da bekliyor şu anda Barcelona. Barcelona'yı playoff'ta nasıl mücadeleler bekliyor sence?
Ya şimdi şöyle Maccabi maçından başlarsak Maccabi Tel Aviv Barcelona'yı ezelden beri sevmez zaten çok rakip oldukları için. Hani Maccabi sezonu kafasında bitirmiş olsa matematiksel olarak bitirmiş olsa da o maçta özel bir mücadele gördük Maccabi Tel Aviv'den. Orada da Mirotic yanlış hatırlamıyorsam üstünden zaman geçti şimdi. Maçı uzatmaya götürecek topta mı yoksa uzatmanın sonunda mıydı? Şey yaptı. Son
Kritik bir anda.
topta yok yani son topta Maccabi oyuna sokarken topu geldi. Fazla baskı yapmak için topun üstünde farkında olmadan veya olarak istemli veya istemsiz neyse artık çizgiye sürekli bir teması vardı sağ çizgisine ve onun da kitaptaki karşılığı teknik faul. Hakem de yani Fenerbahçe maçındaki gibi değilmiş demek ki hakemler. Delikanlıca Barcelona'ya çaldılar yani o teknik faulü. Maçı da ondan sonra Maccabi Tel Aviv'in lehine döndü aslında. Orada kritik bir hataydı ama Mirotic'in çok umursayacağını düşünmüyorum. Bari Jasikevičius da umursamamıştır sanmıyorum yani. Çünkü daha şey yani onlar konuşulur, düzeltilir playofflar için. Barcelona tecrübeli bir takım. Maccabi'ye kaybetmek de çok yaralamadı onları. Fenerbahçe maçında da işte konuştuk Barcelona galip gelince 24 oldu zaten. Ve birinciliği garantiledi. Şimdi Barcelona için 4 takım rakip olabilir. Belli durumlarda. Şimdi bu durumlar çok kompleks. Burada bunu anlatıp baymak istemiyorum ama işte yok Real Madrid onu yenerse, Zenit ona yenilirse değil de. Şimdi 4 takım var. Çok düşük ihtimalle olsa Real Madrid gelebilir. O zaman o eşleşme bence en zoru olacaktır. Barcelona için şöyle aslında oradaki en zor takım Real Madrid değil ama aralarındaki ezeli rekabeti düşünürsek maçlar yani o atmosferde zorlu geçer. Onun dışında Zenit'i kolay avlarlar. Onu söyleyebilirim. Zenit iyi bir takım ama dar bir rotasyonlu ve yumuşak karınlı bir takım. Barcelona çok sert oynuyor. Döver Zenit'i yani tabiri caizse. Orada bir de en ters Valencia'ya da geleyim. Hadi Valencia'ya geleyim onun arkasından. Valencia da aynen yumuşak bir takım. Özellikle içeriği çok yumuşak bırakıyorlar. Mike Toby falan yumuşak olduğu için orada uzunları, Van Rossum falan onlar hep şeyler. Yani yumuşak oyuncular. Bir Kalinic biraz sert durmaya çalışıyor. İşte Dubljević az çok. Ama genel olarak yumuşak bir takım yani Valencia. Onların da işi zor. Zaten ligden de tanıyorlar. Aslında muhtemel rakiplerinin üçünü aynı tanıyor. Üçü de İspanyol muhtemel rakiplerinin. O bir avantaj da olabilir, dezavantaj da Valencia için, Barcelona için. Ama ben Valencia'yı da Zenit'i de kolay geçeceklerini düşünüyorum. Yani en ters takım hani Real Madrid atmosferik olarak dedik ama Baskonya oyun yapısı olarak. Baskonya da sert ve mücadeleci bir takım. Barcelona'ya sürpriz bir şekilde elerse bence Baskonya eler 8. sıradan girdiğinde. Ben Baskonya'ya güveniyorum.
Ben
Umarım
onu temenni
elerler.
ederim, evet, kesinlikle.
Ya çok beğeniyorum çünkü oyun yıllarını geçen hafta da söylemiştim. Baskonya bence en elemeye yakın taraf. Real Madrid eşleşmesi olursa da çok küçük bir ihtimalle. Orada da hani saha dışı faktörlerin etkisiyle bir küçük kazaya uğrar mı Barcelona düşünürüz. Ama bence Baskonya eler diyorum. Sürpriz atıyorum buraya. Valencia ya da Zenit gelirse rahat geçer Barcelona. Real Madrid'de de bir tık Barcelona önde ama bayağı çekişmeli olur diye düşünüyorum.
Peki, o zaman CSKA Moskova ile devam edelim. CSKA Moskova da bu çift maç haftasını iki galibiyetle kapattı. Zenit ve Kimki ile oynadı. Aslında iki Rus takımına karşı kazanılmış kolay zaferlerdi diyebiliriz bence. CSKA'nın ikinci ya da üçüncü yine bitirme ihtimali var. Tabii Mark James'siz bir playoff bekliyor CSKA'yı. Bunu da düşünelim. Nasıl bir süreç bekliyor peki? Hani özellikle Mark James'siz bir playoff açısından.
Şöyle şimdi şeyden gireyim. İkinci ya da üçüncü gene sıralamadan gireyim. Bir tane ihtimali var CSK'nın üçüncü olmasının. Onu da Efes kazanıp CSK'nın mağlup olması lazım son haftada. Onun dışında başka bir ihtimal yok yani. Hani ya ikinci olacak ya üçüncü. Ben ama muhtemelen CSK'nın Asvel'i rahat geçip ikinci olacağını düşünüyorum yani. Hani kaza olmazsa hani oluyor basketbolu. Spor ya da neyse yani olabilir mağlubiyet ama kağıt üstünde baktığımızda bence ikinciliği alır gibi CSKA Moskova. Bunun özelinde bakarsak da oraya da işte girecek takımlar yine Barcelona'nın rakipleriyle aynı aşağı yukarı. Ama en kuvvetli aday Real Madrid ya da Zenit. Biraz ihtimalleri indireyim yani. Hani Baskonya ya da Valencia bence alırsa 8. sıraya alırlar. Orada Zenit'in bir maçı eksik olduğu için diyorum onu kazan takdirde 19-19. Hani ya Real Madrid 7 olur ya Zenit olur zaten. Maç kazanma durumu. Şeylerin şansı yok. Hani çok ütopik bir durum olması lazım eğer Valencia'nın falan oraya gelmesi için. Şimdi onlar da ben söyleyeyim Zenit'i kolay elerler. Çünkü Rusya Ligi'nden aşinalar çok fazla maç yapıyorlar VTB Ligi'nde. Tanıyorlar ve daha kaliteli bir kadro CSKA, daha sert bir kadro. Daha tanıdık bir maç. Hani nasıl oynadığını biliyorlar Zenit'in. Ama Real Madrid gelirse Real Madrid ters bir takım ya. Kime gelirse bir şeyler yapabilirler yani. Çünkü adı var, kadrosu var. Ne kadar eksik olsa da Lasso var. Hani CSK'yı zorlarlar ama ben CSK'nın ikisini de yani önünde görüyorum. Şey olarak. Mesela hani sürpriz atıyorum Barcelona için bir sürpriz görüyorum Baskonya'da dedim ya. CSK için o sürprizi görmüyorum. CSK ikisinde de bir adım önde. Hatta Zenit'ten bence iki adım önde. Olursa çok büyük sürpriz olur. Ama Real Madrid gelirse daha korakor seri izleriz. O da çok çekişmeli olur. Onlar da izleriz. Ben öyle olsun isterim yani. Bundan sonraki süreçte de hani Mike James artık zaten Amerika'ya döndüğü söyleniyor eşyalarını toplayıp. Etudis de zaten açıklama yapmıştı. Yani çok denedik olmadı. Başkan da öyle söyledi. Yani ona alışmak zorundalar. Strelnieks biraz daha dahil olacaktır o oyun kurucu pozisyonunda. Bu sene doğru düzgün süre almıyordu. Bir zayıflık var CSK'nın. Hani sayı açısından ve yani sürpriz bir yıldız oyuncu. Hani Mike James'te o özellik vardı. Ummadığın yerlerde atıyor, skoru sürüklüyor. Ama onun dışında kazanacağı şeyler de olabilir. Geçen hafta söylemiştim.
Evet,
Takım
takım
oyunu,
dinamiği
takımın
açısından.
içindeki hani o düzensizliğin belki geçerse CSK için daha artı olur. Ben daha artı olacağını düşünüyorum. Yani Mike James'i de hani sokak basketbolu oynasak çok beğendiğim biri olurdu da Euroleague'de ben Mike James'i de hiç beğenmem. Hani o takım çünkü her gittiği takımda Pana'da onu yaşadı işte Baskonya'da yaşadığı zamanda. Ya Mike James bir takım oyuncusu değil. Bence CSK doğru bir karar verdi ama geç verilmiş bir karar olabilir. Keşke sezon ortası hani o ilk kadro dışı konuşmaları olduğunda bir yine ülkesine de gitmişti. Yani öyle demişlerdi yani bir sorun var ailesel. Orada da bence kadro dışı kalmıştı. O zaman keşke biletini kesselerdi. Şu an CSK daha hazır girerdi. Yani şöyle ilk CSK Moskova bu turu atlar. Ama Final Four'da ne yapabilir onu göreceğiz.
Evet, orası daha kritik. Peki Milano ile devam ediyoruz o halde. Kızıl Yıldız'la rahat bir galibiyet aldı kendisi ve Panathinaikos'a da mağlup oldu. Uzatmaya gitmişti bu maçta. Yine çekişmeli bir maçtı. Panathinaikos 20 sayı geriden gelip Milano'yu mağlup etti hem de. Yani Panathinaikos'un mücadelesi de orada gerçekten şeye değerdi, takdire değerdi. İlk 4 yarışı için bir yara almış oldu Milano. Üçüncülük şansını da kaybetmiş oldu bu mağlubiyetle. Peki playoff pozisyonunu bu durumda sen nasıl görüyorsun ve düşüş devam edecek mi Milano'da? Nasıl çözüm bulacaklar ya da bu düşüşte sence?
Sondan başlayayım yine Milano için de. Bence düşüş devam edecek. Ben zaten bu düşüşün mesajını vermiştim 3-4 hafta önceden beri. Bu Milano ile aramızda bir şey oldu. Her hafta konuşuyorum ya, ben söyledikçe onlar
Evet.
pardon, yeniliyorlar. Şöyle, yani misyon sanki bitmiş gibi takımda. Neden bilmiyorum yani. Ettore Messina biliyor onun sebebini. Ama yani sanki sezonu kapatmış gibi Milano. Şöyle, zaten Milano'nun kültüründe aslında çok fazla playoff oynamak yok takım olarak, ama iddialı bir kadro kurdular. Takım olarak bir kültür olmaz da gelen bir sürü oyuncu da çok üst seviyeleri, çok final oynamış oyuncu var. Onlar niye burada bıraktılar? Hani devam edebilecekler mi bu bırakmışlığın üstüne? Bir mesaj verebilecekler mi? Özellikle Efes'le o maçları var son hafta. Hani yenebilirlerse Efes'i, belki bir toparlanma mesajı hem kendine hem
Evet,
etraflarına
o psikolojik bir şey
verebilirler.
verebilir, moral verebilir onlara.
Ama orada da kaybederse Milano, o zaman ne olacak? Hani nasıl bir atmosfer oluşacak? Üst üste kaybedilen maçlar. Özellikle Panathinaikos maçını ben seyrettim. Yani Panathinaikos tamamen kafaca uzak bir takım şu an. Hani sezondan hiçbir iddiası kalmamış falan. Yani zorla maçın içine soktular Panathinaikos'u. 20 küsür sayı öndeyken Panathinaikos yetişti. Hatta maçı uzatmaya gitmeden kazanabilirdi Panathinaikos. Küçük hatalar oldu maç sonunda, hani şanssızlıklar. Neyse ki uzatmada kazandı. Ben Panathinaikos'un kazanmasını istedim çünkü maçı izleyince. Onlar hak etti çünkü Milano, yani bu kadar dağınık, bu kadar saçma sapan oynanmaz. Yani ne oluyor ki? 20 sayı öndesin, nasıl yenilirsin ya bu kadar kritik bir maçta? Çok etkisizlerdi yani. Boş vermişlik var bu takımda. Messina kurt bir hoca. Bir sürü tecrübesi var. Bunu düzeltmesi şart yani. Böyle gitmez hiçbir yere. Milano için sıralama konuşalım da, yani ben kim gelirse gelsin şu Milano'yu eler diye düşünüyorum yani. Şöyle işte, onu da konuştuk aslında bir kısmını. Hep birbiri içine geçmiş olduğu için bu sıralamalar. Milano şimdi dördüncü. Beşinci veya altıncı olma ihtimali de var. Üçüncülük ihtimali ortadan kalktı zaten geçen hafta kaybedince Panathinaikos maçını, Efes'te kazanınca. Şimdi altıncı olurlarsa Efes Milano'yu harcar, bozuk para gibi. Ben onu söyleyeyim yani. Playoff'ta sert takımlar Milano'ya ağır gelir. Yani dördüncü olurlarsa, Fenerbahçe beşinci olursa, ya ben Fenerbahçe açısından da Milano'yu şanslı eşleşme olarak söyledim az önce. Ama kafa kafaya gider. Hani Milano'nun da eleme şansı olur. Veya Bayern Münih oradan, pardon, Bayern Münih değil. 5. olurla, yani 4-5 olmak burada bir şey değiştirmiyor. Bir an şaşırdım. Aynı eşleşmeye denk geliyorlar. Ha, Bayern Münih 5 olur, Milano 4 olur ya da tam tersi olursa bir de Bayern Münih ihtimali var Milano'nun. Bayern Münih sanki eleyebilir Milano. Bayern Münih çok dişli bir takım biliyorsun. Çok ters bir takım herkese karşı. Ama Milano çok birden skora ulaşabilen bir takım. Bayern Münih daha çok hani yıldırmaya yönelik oynatıyor ya. Eğer o sert savunmayı bir şekilde aşarsa Milano, Bayern Münih'i eleyebilir. Efes aşamadı o savunmayı mesela. Fenerbahçe aştı bir
Doğru.
şekilde. Hani Milano'da o gününde olursa,
Evet, biraz
yüksek
psikolojisine
atarsa,
bağlı.
hani yüksek atabilen bir takım çünkü attığı zaman, Bayern Münih'i bir ihtimal eleyebilir. Ama Fenerbahçe ile kafa kafaya, hatta Fenerbahçe belki sakatları iyileşirse bir adım önde, ama Efes'e gelirse Milano'nun şansı yok. Milano ayağına sıktı. Şöyle üçüncü falan olsaydı ya da ikinci, vardı o şansları. 2-3 hafta öncesine kadar ikinciydi Milano. Yani 7'den 8'den daha rahat bir rakip belki çekebilirdi. Kendini ateşin içine attı. Kendilerine bol şans diliyorum. Ben ilk yayını çektiğimizde Milano bu senenin güzel takımlarından beğendim dedim. Sonra görüşüm değişti son haftalara doğru. Koptular. O yüzden de beni hayal kırıklığına uğratan bir takım oldu Milano. O yüzden hani eğlensinler umurumda değil yani. Çünkü hak etmiyorlar şu an burada olmaya. Bir şey gösterirlerse hani bir varlık o zaman konuşuruz tekrar. Ama şu durumda zaten eğlensinler yani.
Evet, onu da göreceğiz zaten yakında. Peki Bayern Münih'le devam edelim. Bayern Münih'te bir yenilgi ve bir galibiyetle bu haftayı kapatanlardan. Fenerbahçe'ye yenildiğini konuşmuştuk zaten. Ve Žalgiris maçında bir sayı farkla galip geldi. Yine çok kritik bir maçtı. Çok mücadeleyle geçen bir maçtı. Bu galibiyeti de en son top Wade Baldwin'den gelen top, pardon, Žalgiris'ten çıktı denildi ve bununla sağladığı avantaj da aslında bu bir sayı farklı öne geçmiş oldu. Playoff'u zaten garantilemişti Bayern Münih'te. Bayern
Evet.
Münih için ihtimaller neler?
Şimdi sanırım ya şaşırdın. Playoff'u garantilememişti Bayern Münih. Son
Yok işte son
maçta
maçta
garantiledi.
garantiledi, onu kastettim, pardon.
Şöyle orada hani şeyi konuşmak için fazla zaman ayırmamıza gerek yok Bayern Münih'te playoff şanstan. Çünkü bayağı diğer takımlar üstünden Bayern Münih'i içine çeken bir konuşma yaptık. Biraz
Evet.
ben şeye değineceğim. Fenerbahçe maçını da konuştuk zaten. Yani Žalgiris maçı. Žalgiris de aynı hani şey gibi olacaktı. Panathinaikos nasıl yendi Milano'yu? Onun gibi olacaktı. Žalgiris de hiç iddiası olmayan bir maçta çok mücadele etti. Öncelikle Žalgiris'i tebrik ediyorum. Sonra öne geçtiler. Geriye düştüler. Tekrar öne geçtiler. Maçın bence sonunda Žalgiris biraz hatalar yaptı tabii. Faul kaçırdı. İşte topları girmedi. Birkaç aksama oldu ve maç uzatmaya gitme seviyesine geldi. Ama ona rağmen öndeydi Jalgiris Kaunas. Hani bir son bir haykırışla öne geçti. Ve az bir süre kala da maçı da kazanabilirdi. Wade Baldwin çünkü topu getirirken o panikle elinden kaçırdı. Bence Jalgiris Kaunaslı oyuncuya çarpmıyor top bu arada. Hakemler de aşırı uzun düşündüler
Evet, çok
zaten üstünden.
baktılar. Ha, biz de çok
Ama
tartıştık
şunu
ama.
düşündü hakemler. Şimdi sen hakem olduğunu düşün. Žalgiris'in hiçbir iddiası yok. Bayern Münih yenerse tarihinde ilk defa bir Alman takımı playofflara kalmayı garantiliyor. Yani onu, o sahneyi bölmek istemediler sanki. Hani daha iyimser hakemler varmış maçta. Ben olsam hakem, ben yani topun şeyden çıkmadığı belli Žalgiris'ten. Bayern Münih'in umutlarını yıkar son haftaya bırakırdım. Ki doğrusu oydu. Hak etmediği bir galibiyet diyorum ben Bayern Münih'in yani. O yüzden Žalgiris'in hakkıydı galibiyet. Hani alsın son hafta alsın Bayern Münih playoff şansını yani. Ne olacak ki? Bayern Münih Barcelona'yı yensin de alsın. Madem hani burada olmayı hak ediyorlar. Ben bu sene beğendim Bayern Münih'i. Çok beğendim. Anlattım da hatta Trinkieri. Ya ama ben şunlara az hoşlanmıyorum yani. Böyle haksız kazanılan durumlara. İşte Barcelona zaten lider olacak. Maçı da kazanabilir ama Fenerbahçe'ye neden haksızlık edilerek? Bayern Münih playoff'ta olur zaten bir şekilde. Yani bu ya gidip Barcelona'yı yensin olsun veya önceki Fenerbahçe'yi yensin olsun madem bu mücadelenin içinde olacak. Zaten hani bitmiş bir Žalgiris Kaunas var tırnak içinde sezonu. Sen o maçta son topta yani belli bir psikolojik avantajla kazanıyorsun. Yani bu Bayern Münih'in ruhu bu olmaması lazım yani.
Aslında evet, ya özellikle bizim gibi basketbol severler, izleyenler için zaten bunun böyle olmaması lazım. Her şey böyle büyük turnuvalar değil. Bizim seyir zevkimizi aslında baltalamış oluyor. Ya da bizim kendi içimizdeki adaleti sarsmış oluyor. Hani
Evet.
haksız kazandı diyoruz,
Bir
üzülüyoruz.
Efes'ten bahsederken hani Bayern Münih gelirse biraz Efes için çekinceli olur dedim ama şöyle bir durum da var. Trinkieri'nin Efes maçından sonra falan böyle biraz pozlu diyeyim tırnak içinde açıklamaları vardı. Gel görelim olmazsa ya Efes'e Trinkieri bakalım yenebiliyor mu bu defa. Ha, o olmazsa da işte bahsettiğim gibi Armani Milan Fenerbahçe çekebilir Bayern Münih. Yani bir ihtimalle Real Madrid orada kazanarak gelirse, Bayern Münih son hafta kaybederse oradaki ikili averaj durumuna göre CSKA Moskova olur mu üçlü averaja kalıp ya da Zenit'le yedincilik durumu çıkıp Bayern Münih'e? Olursa CSKA Moskova Bayern Münih'i saf dışı eder rahatça. Ya, Efes de eder bence. İlk biraz hani şüpheyle baktım ama şimdi bakıyorum. Ya Bayern Münih ama Fenerbahçe ile Milan'ın başına büyük dert açabilir. Ama Milano da yüksek skoru bulacağı günlerde olursa Bayern Münih'in korkulu rüyası olur. Şöyle diyeyim yani. Bayern Münih bence buraya kadar zaten büyük bir misyon tamamladı. Bundan ötesi azıcık karanlık Bayern Münih için. Ama sürprizli bir takım ya. Sert bir takım. Sezon içinde de gösterdi bunu. Hani kimseyi direkt eler demiyorum. Yelerse sürpriz yapar yani Bayern Münih.
Peki. Bakalım kutlamak için, playoff'a kaldıklarını kutlamak için dediği bir küvet dolusu şarap içeceğimi. Bir de acaba yenilince diyecek mi? Ben de onu merakla
Tek başına
bekliyorum.
mı içmiş Trinkieri?
Bilmiyorum.
Yani gerçi o potansiyeli var biraz ama.
Peki Real Madrid'le devam edelim. Efes yenilgisini konuştuk zaten. Olympiakos'u yendi Real Madrid'de. Hala playoff dışında kalma ihtimali var aslında. Az da olsa böyle bir ihtimal var. Böyle bir şey olmaz da playoff'a kalırsa muhtemel rakiplerine karşı şansı ne olur Real Madrid'in?
Şimdi şöyle, hani orada karmaşık bir üçlü averaj hesabı var. Real Madrid'in önce playoff dışında kalması için mağlup olması lazım Fenerbahçe'ye. O da yani hani her şey olur basketbolda ama bahsettiğim gibi Fenerbahçe'nin eksiklerinden dolayı da bayağı Real Madrid kazanabilir onu. O zaman 20 yapar, bu işlerden sıyrılır. Yani sıyrılamazsa da yani 7'den 8'den girerse de onu da konuştuk. Ya CSKA ya Barcelona Real Madrid'in karşılaşacağı rakipler gibi görünüyor. Ya da Efes bir ihtimalle ikinci sırayı alırsa Real Madrid'in karşısına gelir. Vallahi zor işler ya. Zor. Yani Barcelona'ya dediğim gibi atmosferik ve şey eskiden gelen rekabetten dolayı, El Clasico'dan dolayı biraz zorluk çıkarabilirler. CSKA Moskova ile de yıllardır finallerde oynamaya alışıklar. Ama onların bence ikisine de çok rahat gücü yeter diyemem Real Madrid'in. Anca bir ihtimal yani orada olup olacağı yok ya yok. Yani Real Madrid'in sıralamadaki yeri çok ters. Gerçekten şey olabilseler şöyle dördüncü, beşinci. Real Madrid oraları sever, oradan çıkar ama 7-8'den girerse Real Madrid üstlere gücü bu senelik yetmeyebilir.
Evet,
Ama
zaten
adı
biraz.
Real Madrid, başındaki koç çok tecrübeli, oyuncular çok tecrübeli. Hani hafife almamak lazım. Bayern Münih'ten daha çok problem çıkarabilirler ya da Milano'dan. Çünkü onlarda bir kazanma alışkanlığı, buralarda oynama alışkanlığı var. Her an her şeyi yapabilirler ama bir adım geride görüyorum Real Madrid'i yine de.
O zaman Zenit'le devam edelim. Zenit zaten CSKA'ya yenilmişti bunu. CSKA Moskova'da söylemiştik. Asvel'i çok rahat bir şekilde geçti diyebiliriz. 8. sıra için mücadele ediyor şu anda Zenit. Bir maçı eksik olduğu için tabii yedincilik şansı da var hala, onu da belirtelim. Zenit'in playoff'a kalırsa şansı ne sence?
Ya Zenit için üzülüyorum. Zenit aslında çok beğendiğim güzel takımlardan bu seneki. Onlar da bence misyonlarını ama yerine getirmiş olurlar playoff'a kalırlarsa. Çünkü larsa diyorum çünkü tamam bir maçı eksik ama o kesin kazanıldı değil işte.
Tabii.
Panathinaikos herkes yeniyor diyorduk ama bak gitti Olimpia Milan'ı yendi Panathinaikos. Hadi onu aldılar diyelim kaldılar yine 7-8'den kalırlarsa onların da işi çok zor. Barcelona'da CSKA Moskova'da Zenit'in net eler. Net eler yani. Hani bu şeye girmiyorum hiç. İşte Bayern Münih zorlar ama elenir. İşte Real Madrid zorlar ama elenir değil. İkisi de Zenit'in net eler yani. O yüzden de yani kendilerine buraya kadar verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Zevkli izlemek. Şu 3 en az 3 maç daha izletecekler bize playoff'a kaldıkları takdirde. Onlarda da büyük renk katarlarsa hatta bir maç alırlarsa bence Zenit için sezon mükemmel tamamlanmış olur. Yani niye daha fazlasına gidemez Zenit? Hani hep böyle diyorum geçiyorum ama işte biraz ona değineyim istersen. Yani
Evet, lütfen.
kadrosu dar. Belli bir hani bütçeyle kurulmuş bir takım. Aslında Zenit'te para var ama yatırım yapa yapa devam edecekler. Bu sezonluk böyle bir şey ayırdılar. Ya mesela uzun rotasyonunda Giedraitis olmadığı zaman sorun yaşıyor Zenit'ten. Yani ikinci bir oyuncusu yok. Aslında biraz Fenerbahçe'ye benziyor.
Evet.
O yüzden hani Zenit sorun yaşıyor. Ya Pengos'a bir şey olsa Zenit tamamen ortadan kaybolacak. Yani öyle bir takım hüviyetinde. O yüzden sınırlı görüyorum. Hani bunu konuşurken özelinde diyeyim Real Madrid'i avantajlı görmemin sebebi işte eksikleri zaten sezon başından beri problem yaşıyor Real Madrid. Bayern Münih'i niye geride görüyorum diğerlerine? Tecrübesi az. Onun da kadrosu sınırlı aslında. Yani Zenit de öyle bir durumda. O yüzden bunları konuşuyorum hani yani. Yoksa onları küçümsediğim için değil. Belki turu atlarlar ama hep şöyle biz şimdi şöyle bakamayız olaya yani hani işte olur da sürpriz olur falan gibi bir şey yani onun üzerinden ilerletemem muhabbeti. Şundan ilerletmeliyim. Kağıt üstünde görünenden ve şeyden oynadıkları oyundan yani. Şu an gözüken böyle. Ama spor, futbol ya da basketbol neyse iki ihtimal her zaman var bunda da.
Elbette. Peki o zaman Baskonya ile devam edelim. Özellikle son birkaç haftadır benim maçlarını heyecanla izlediğim, bundan sonrasını da gerçekten heyecanla beklediğim bir takım Baskonya. Panathinaikos'u mağlup etti ama Efes maçında mağlup oldu zaten, bunu konuşmuştuk. Efes maçındaki performansından sen bahsetmiştin, ben yeri gelince söyleyeyim dedim. Gerçekten ben hayran kalmıştım Baskonya'nın mücadelesine. Ve temsilcimizin tabii ki kazanmasını isterken ama bir yanımda Baskonya'nın bunu hak ettiğini düşünmüştü senin gibi. Ben playoff'a kalmalarını çok istiyorum onların. Yani orada kendilerini görmeyi çok istiyorum çünkü bence hak ediyorlar. Çok güzel mücadele ediyorlar. Çok keyifli bir seyir sunuyorlar bizlere. Sen nasıl değerlendiriyorsun Baskonya'yı?
Ya
Neler bekliyor kendisine?
işte diğer takımlar üzerinden konuşurken onlara da sık sık değindik zaten. 8'incilik şansları var.
Hı.
Sanırsam üçlü averajdan 7'inciliğe tırmanma gibi bir durumları çok küçük biliyorum galiba. Yani biraz gerçekleşmeyecek bir hedef gibi. Valla Baskonya kimse istemez karşısında. Çok sert diri bir takım ve formda geliyorlar. Yani son 11 maçta 10 galibiyetleri vardı. Sonra Efes'e yenildiler işte en son. Yanlış bilmiyorsam. Vallahi Ergin Ataman konuştu geçen. Baskonya ya da Fenerbahçe ile karşılaşmak istemem diye. Yani kime sorsanız Baskonya ile karşılaşmak istemez. Çünkü sert, ne yapacağı belli olmayan ters bir takım. Hani Bayern Münih de öyle. Ama onların belli kaliteleri belli yani. Baskonya bir tık daha kaliteli bir takım. Bir de çok size'lı olabiliyorlar sahada. Çok kırıcı olabiliyor. Mesela Barcelona Baskonya eşleşmesi olsa Barcelona herkesi kırıp döküyor. Hani sertliğiyle, mücadelesiyle. Barcelona'ya onu yapamayabilir mesela Baskonya'ya. Hani her takıma ters gelebilecek belli bir figürü var Baskonya'nın. Dediğim gibi sürpriz çıkarsa Baskonya'dan çıkar ilk turlarda diye düşünüyorum alttan gelenler için. Yani bir kalsınlar playoff'a. Kalabilirlerse o zaman konuşalım. Ya kalamazlarsa?
Ya tabii o da bir ihtimal ama ben kalmalarını çok isterim
Hani ya
gerçekten.
bence son dönemde herkes istiyordur o oyundan dolayı ama maçta kimle biliyorsun değil mi? Valencia Baskonya. Ne olacak bakalım? Euroleague'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Kazanan playoff bileti alabilir.
Evet.
Ya da ikisi de alamayabilir Zenit'in kazanma durumuna göre.
Evet, çok kritik bir maç ki
Zenit
Perşembe günü.
iddiasız Makabi ile oynuyor. Daha avantajlı her türlü. Yani birazdan Valencia'yı da konuşacağız. İki tane benim sevdiğim takım. Hani böyle diyoruz girerler ters yapabilirler falan ama belki de direkt playoff dışında kalacaklar. 2 gün sonra, 3 gün sonra.
Evet, o zaman Valencia'ya geçelim. Valencia konuşacağımız son takım. Şimdi dinleyenlerimize söyleyelim. Bu her takımı konuşmayacağız zaten.
Evet
Hani
evet
playoff'a
şey.
kalması, yani zaten kalmış olan ya da kalma ihtimali olan, iddiası olan takımları konuşalım demiştik. Valencia son konuşacağımız takım. Valencia sürpriz şekilde Olympiakos'a kaybetti. Şimdi 30 sayıdan geri gelip son çeyrekte maçı çevirmek için çok çabaladı aslında ama nefesi yetmedi maalesef. Ama yani kötü bir oyun oynadılar o maçta bence. Sen ne dersin bilmiyorum. Ve çok çekişmeli bir maçta da son anda Alba Berlin'i mağlup ettiler. Playoff şansları nedir ya da performanslarını nasıl değerlendiriyorsun? Biraz bahsettin ama
Valla
toparlayalım.
şanslarını konuştuk zaten, ya Baskonya'yı yenecekler ya yenecekler, başka çareleri yok. Sonra da diğer maçları bekleyecekler. Bari Valencia kendini zora soktu. Valencia benim en sempati duyduğum takımdı bunlar arasında. Bunu da bahsetmişimdir. Ama anlamsız mağlubiyetler geldi Barcelona'dan. Ondan sonra mesela Olympiakos maçı. Yani Olympiakos bitmiş bir takım ya.
Evet, o yüzden sürpriz bir şekilde dedim zaten.
Hani şeyi konuşuyor Olympiakos artık. Spanulis emekli olsun. Ben bu kafaya girmiş bir takım.
İşte
Ve
belki bir rehavete kapıldı
30
Valencia.
sayı geriye düşüyor. Sonra neredeyse 30'a 5 bir seriyle maçı yakalıyorsun. Ama kazanamıyorsun. Yani böyle bu şunu gösteriyor. Valencia'nın aklı nerede ya? Bu kadar mı panik oldular ya?
Evet, konsantre değillerdi
Ya
çok
da çok
fazla.
konsantrasyondalar ve panik oldular
O
yani.
da bir ihtimal.
Alba Berlin'i de zor yendiler. Az da Alba Berlin kazanıyordu. O maçı da izledim. Yani valla Valencia şansa geliyor buralara. Hani kendi şansını hep eliyle itiyor itiyor, ama şans onlara bir şekilde ayağına son ana kadar geldi. Ama Baskonya'yı yenebilirler mi bu form durumuyla? Biraz zor gibi. Yenerlerse şayet Valencia da yumuşak bir takım. Playoff'ta neşelendirir Zenit gibi ortalığı, ama ilerleyebileceklerini düşünmüyorum.
Peki Buğra, teşekkürler. Çok heyecanlı bir hafta olduğu için tabii heyecanlı da değerlendirmeler ve konuşmalar oldu. Önümüzdeki hafta biz yine son artık maçlarla karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.